Ayrım 3.
Montesquieu'de ise böyle bir şey yok. Düz bir şekilde yazmış, çevrilmesi kolay. Ama ne var ki Voltaire'in cümlesindeki sağlamlık onun cümlesinde yok. Çevirmenin bütün sıkıntısı da bundan geliyor. Bossuet'i, Pascal'i, Voltaire'i, Chateaubriand'i, Flaubert'i, Gide'i çevirmek hepsinin kendine mahsus bir üslubu olduğu için güç. Montesquieu tarzında yazanları ise çevirmek cümle yapıları sağlam olmadığı için güç. Neyse burada çevirmenlerin çektikleri güçlükten, daha doğrusu çevirmenlerin gizli yanlarından söz açacak değiliz. Yalnız şunu belirtmek isteriz ki, bu kitabı çevirirken bize yardımı dokunan Fransızlara, felsefe, tarih ve hukuk ilmiyle uğraşan dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Her şeye rağmen Montesquieu'nun bu eseri, bugün hukuk ilmiyle uğraşanlara bir kaynak teşkil etmektedir. Kitap Fransa'da edebiyat fakültelerinin programlarında da yer almaktadır. Değerini inkar etmek kimsenin aklından geçmez. Gerek yazar, gerek eser Fransa'da olduğu gibi bütün dünyada, sözümüzü bağışlayın, epok yapmıştır. Onun için bu ön sözün sonuna kısa da olsa yazarla ve eserle ilgili küçük bir bibliografya eklemeyi uygun bulduk. Destu de Tracy, Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı kitabı üzerine yorumlama. Paris 1819. E. Lerminier, Montesquieu. Introduction générale à l'histoire du droit. Montesquieu, Hukuk Tarihine Genel Giriş. Paris 1835, sayfa 215-232. Sainte-Beuve, Montesquieu, Causerie du Lundi, cilt 7, Paris 1853, sayfa 33-66. Pazartesi Konuşmaları. Bu eser dilimize çevrilmiştir. Montesquieu'ya ait bölüm 2. cilttedir. Ten, Montesquieu, Titus Livius üzerine denemede, Paris 1874, sayfa 172-188. Le Vian, Histoire de Montesquieu, Paris 1879. A. Sorel, Montesquieu, Paris 1887. F. Brunetière, Montesquieu, Étude critique sur l'histoire de la littérature française, 4. seri, Paris 1891, sayfa 243-265. E. Fage, Montesquieu, Etude littéraire 18e siècle, Paris 1890, sayfa 137-192. Durkheim, Quid secundatus politicae scientiae instituendae contulerit, Bordeaux 1892. Montesquieu, sa part dans la fondation des sciences politiques et de la science des sociétés. Montesquieu, siyasal bilimlerle sosyal bilimlerin kuruluşundaki payı diye Fransızca'ya çevrilmiş bir tez. 1937. Aytal, Souveraineté du peuple et du gouvernement adlı eserinde La séparation des pouvoirs politiques başlıklı bölüm, Paris 1895, sayfa 89-154. E. Fogge, La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire, Paris 1902. J. Carayon, Essai sur les rapports du pouvoir politique et du pouvoir religieux chez Montesquieu. Montesquieu'de politik egemenlikle dini egemenliğin ilgileri üzerine deneme. Montbéliard 1903. Sir Courtney Ilbert, Montesquieu, Oxford 1904. H. Barkhausen, Montesquieu, L'esprit des lois et les archives de la Brède, Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine ve La Brède Arşivleri, Paris 1907. Dedieu, Montesquieu et la tradition politique anglaise en France, Montesquieu ve Fransa'daki İngiliz politikası geleneği, Les sources anglaises de l'esprit des lois, Kanunların Ruhunun İngiliz kaynakları. Paris 1909. M. Dodds. Le Récit de Voyage, Source de l'Esprit de Loi. Seyahatnameler, Kanunların Ruhunun Kaynakları. Paris 1929. A. Mathieu. La Place de Montesquieu dans l'Histoire des Doctrines Politiques au XVIIIe siècle. Dans Annales Historiques de la Révolution Française. Cilt 7. Reims 1930, sayfa 97-112. Fransız İhtilali'nin tarihi muhtıralarında 18. yüzyıldaki siyasi doktrinler tarihinde Montesquieu'nun yeri. G. Bono. La Constitution Britannique devant l'opinion française de Montesquieu à Bonaparte. Paris 1931. Montesquieu'nun Bonaparte'a kadar Fransız genel kanısı karşısında İngiliz anayasası. L. M. Levin. The Political Doctrine of Montesquieu's Esprit de Loi, Its Classical Backgrounds. New York 1936. Montesquieu'nun Kanunların Ruhu adlı eserindeki siyasi doktrin. G. Davy. Pour le 250e anniversaire de Montesquieu. Sur la méthode de Montesquieu. Dans Revue Métaphysique et Morale. Cilt 46, Paris 1939, sayfa 571-586. Montesquieu'nun 250. yıl dönümü için. Montesquieu'nun metodu üzerine. Metafizik ve Ahlak dergisinde. Spurlen. Montesquieu in America. 1760-1801. Louisiana 1940. 1760'dan 1801'e kadar Amerika'da Montesquieu. M. Leroy. Retour à Montesquieu. Dans Homme et Monde. November 1948. Sayfa 408-419. Montesquieu'ye Dönüş. Homme et Monde dergisinin Kasım 1948 sayısında. F.B. Kanunların ruhu üzerine ya da kanunların her hükümetin yapısı, adetleri, iklimi, dini, ticareti vesairesiyle gerekli bağları üzerine. Yazar bunlara verasetle ilgili Roma kanunları üzerine, Fransız kanunlarıyla derebeylik kanunları üzerine yeni araştırmaları da eklemiştir. Dipnot, bu eser, İlk defa Ruhul Kavanin adı altında Hüseyin Nazım Bey tarafından dilimize çevrilmiş ve Maraif Vekaleti yayınları arasında iki cilt halinde çıkmıştır. Problème Cinématre Créatem, Anasız Doğan Çocuk, Ovidus, Metamorphose 2-553. Dipnot, Ovidus'un Metamorfozlarından alınan bu sözü Montesquieu'nun kendisine bu konuda önderlik eden bir kimsenin olmadığını belirtmek için kitabının başına koyduğunu söyleyenler var. Bazı kişiler de bu çeşit bir eserin özgür bir ülkede yazılması gerektiği halde böyle olmayan bir ülkede yazıldığını belirtmek için Montesquieu tarafından benimsendiğini iddia etmişlerdir. Bundan başka Montesquieu'nun bu sözü sırf eserin eksik olduğunu, üstün malzemeden meydana gelmiş bir koleksiyondan başka bir şey olmadığını ileri süren Başkan Eno'ya cevap vermek için eserinin başına koyduğunu söyleyenler de var. Okuyucuya birkaç söz. Dipnot, asıl eserin ilk baskılarında yer almayan bu parçayı Montesquieu, kendisini saltanat hükümetlerinde fazilet bulunmadığını iddia etmekle suçlayanlara cevap vermek için yazmıştır. Bu eserin ilk dört kitabını anlamak için, Cumhuriyette fazilet sözünden vatan sevgisini, yani eşitlik sevgisini kastettiğime dikkat etmek gerekir. Bu fazilet ne ahlaki bir fazilettir ne de Hristiyanca bir fazilet, doğrudan doğruya siyasi bir fazilettir. Cumhuriyet hükümetinin işlemesini sağlayan kuvvettir bu. Nasıl ki saltanat hükümetinin işlemesini sağlayan şeref dediğimiz kuvvetse. Demek oluyor ki ben vatan ve eşitlik sevgisine siyasi fazilet adını verdim. Yeni yeni düşünceler ortaya attım. Bundan ötürü de yeni yeni kelimeler bulmak, ya da eski kelimeler bulmak ya da eski kelimelere yeni yeni anlamlar vermek gerekti. Bunu anlamayanlar bana saçma sapan şeyler, yeryüzündeki bütün ülkelerde insanları isyan ettirecek şeyler söyletmiş olurlar. Çünkü yeryüzünün bütün ülkelerinde insanlar ahlak isterler. 2. Şuna da dikkat etmek gerek ki, belli bir meziyetin, bir ruh değişikliğinin ya da bir faziletin, bir hükümeti harekete getiren kuvvet olmadığını söylemekle, bu faziletin o hükümette bulunmadığını söylemek arasında büyük bir fark vardır. Bu saati harekete getiren şu ya da bu çark değildir dersem, her iki çarkın da saatte bulunmadığı sonucuna mı varacağız? Tıpkı böyle krallık ahlaki faziletlerle Hristiyanca faziletlerden yoksundur diyemeyeceğimiz gibi, siyasi faziletten de yoksundur diyemeyeceğiz. Sözün kısası, cumhuriyetin işlemesini sağlayan siyasi fazilettir ama şeref duygusu da yok değildir orada. Krallığın işlemesini sağlayan şeref duygusudur ama siyasi fazilet de yok değildir orada. Nihayet 3. kitabın 5. bölümünde söz konusu olan iyi kişi, Hristiyanca anlamdaki iyi kişi değil, az önce sözünü ettiğim siyasi fazileti benimsemiş olan siyasi bakımdan iyi kişidir. Memleketinin kanunlarını seven, davranışlarını da memleketinin kanunlarına duyduğu sevgiye göre ayarlayan kişidir. Kitabımın bu baskısında kavramları daha iyi belirtmek suretiyle bütün bu şeyleri yepyeni bir şekilde aydınlattım. Önce fazilet kelimesini kullandığım birçok yerde bu kez siyasi fazilet sözünü kullandım. Ön söz. Bu kitapta mevcut sayısız olaylar içinden birkaçı hiç ummadığım halde tutar herhangi bir kimseyi gücendirirse, önce şunu söyleyeyim ki bunların hiçbiri kötü niyetle ortaya atılmış değildir. Tabiatım bakımından hiçbir şeyi reddedecek, küçümseyecek kafada değilim. Eflatun, Sokrat'la aynı çağda doğduğu için tanrılara şükretmekten geri kalmamış. İçinde yaşadığım ülkede beni dünyaya getirdiği için, bana sevdirdiği kişilere itaat etmemi istediği için ben de aynı şekilde Tanrı'ya şükretmekten geri kalmıyorum. Bağışlamayacak diye endişe ettiğim bir lütufta bulunmasını isteyeceğim okuyucudan. O da şu, 20 yıllık bir çalışmanın şöyle bir anlık okumadan sonra yargılanmaması, birkaç cümlenin değil bütün kitabın kabul ya da reddedilmesi. Yazarın amacını anlamak isteyenler, bunu ancak kitabın amacından çıkarabilirler. Önce kişileri inceledim. Kanunlarla geleneklerin o sonsuz değişikliği içinde onların yalnız kendi keyif ve isteklerine göre yönetilmediklerini anladım. İlkeler ortaya koydum. Özel hallerin sanki kendiliklerinden bunlara boyun eğdiklerini, bütün milletlerin tarihlerinin bu ilkelerin sonuçlarından başka bir şey olmadığını, her özel kanunun başka bir kanuna bağlı olduğunu ya da daha genel bir kanuna uyduğunu gördüm. Eski çağı incelemem gerektiği zaman gerçekten ayrı olan durumları birbirine benziyormuş gibi görmemek, benziyormuş gibi görünenler arasındaki farkları da kaçırmamak için sözü geçen çağın ruhunu iyice kavramaya çalıştım. İlkelerimi ön yargılarımdan değil, olayların özelliğinden çıkardım. Burada birçok gerçekleri ancak bunları başka gerçeklere bağlayan zinciri iyice gördükten sonra anlamak mümkün olacak. Ayrıntılar üzerinde ne kadar düşünülürse ilkelerin kesinliği de o kadar kendini belli eder. Bu ayrıntıların bile hepsini vermiş değilim. Çünkü kendini öldürücü bir can sıkıntısına kaptırmadan her şeyi söyleyebilecek kim var? Bugünkü eserleri niteler gibi görünen o göz alıcı özellikleri bulamazsınız burada. Olayları azıcık olsun geniş ölçüde incelemeye kalktınız mı, sözünü ettiğim özellikler kendiliğinden yok olur. Bu özellikler genel olarak zekanın yalnız bir yana yönelip, bütün öteki yanları ihmal etmesinden doğar da ondan. Herhangi bir ülkede yerleşmiş olan şeyleri eleştirmek için yazmıyorum ben. Her ülke kendisine yol gösteren ilkelerin nedenlerini bulacaktır burada. Tabii bir sonuç olarak da şuna varacaklardır ki herhangi bir şeyi değiştirmeyi teklif etmek yetkisi yalnız şöyle dahiyane bir bakışla bir devletin bütün yapısına nüfuz edecek kabiliyette doğmuş olanların hakkıdır. milletin aydın olması pek öyle yabana atılacak bir şey değildir. Hakimlerin olsun, memurların olsun ön yargıları, önce milletin ön yargıları olmuştur. Cahillik çağında kişi en büyük kötülükleri işlerken bile farkında olmamıştır. Aydınlık bir çağda ise kişi en büyük iyiliği yaparken bile titrer. Eskilerin yetkilerini nasıl kötüye kullandıklarını ve nasıl cezaya çarpıldıklarını görüyoruz. Ama cezanın da nasıl kötüye kullanıldığını görüyoruz. Kişi daha kötüden korktuğu zaman kötüye ilişmez. Daha iyisini yapamayacağından şüphelendi mi iyiye de dokunmaz. Bölümlere ancak bütünü yargılamak istediğimiz zaman bakarız. Bütün sonuçları görmek için bütün nedenleri inceleriz. Herkesin görevini, hükümdarını, vatanını, kanunlarını sevmesi, hangi ülkede, hükümette ve görevde bulunursa bulunsun, mutluluğunu daha iyi hissetmesi için yeni yeni nedenler bulmasını sağlayabilirsem, kendimi ölümlülerin en mutlusu sayarım. Başta bulunanların buyuracakları şeyler üzerinde bilgilerini arttırmalarını, bu buyruklara uyacaklarında uymaktan zevk almalarını sağlayacak bir şey yapabilirsem kendimi ölümlülerin en mutlusu sayarım. Yine kendimi ölümlülerin en mutlusu sayarım eğer insanları ön yargılarından kurtaracak bir şey yapabilirsem. Ben ön yargı kişinin bazı şeyler üzerindeki bilgisizliğine değil, kişinin bizzat kendisi hakkındaki bilgisizliğine diyorum. Kişi insanları aydınlatmaya çalışmak suretiyledir ki bütün insanlık sevgisini içine alan o genel fazileti uygulayabilir. Toplumda başkalarının düşüncelerine, etkilerine uyan o kıvrak varlık, yani insanoğlu gösterildiği takdirde kendi yapısını da tanıyabilir. Ama gösterilmeyip gizlendiği takdirde böyle bir şeyin varlığını bile unutur. Bu esere kaç kere başladım, kaç kere de bıraktım. Yazdığım kağıtları belki 1000 kere rüzgarlara terk ettim. Her gün babalık kollarımın takattan düştüğünü hissediyorum. Hiçbir şey tasarlamadan yoluma devam edip gidiyordum. Ne kuralları ne de istisnaları biliyordum. Gerçeği buluyor ama hemen yitiriyordum. Bununla beraber ilkelerimi bulur bulmaz aradıklarımın hepsi bana doğru gelmeye başladı. 20 yıl boyunca da eserimin başladığını, büyüdüğünü, ilerlediğini ve bittiğini gördüm. Bu eser bir başarı kazanırsa bunun çoğunu ele aldığım konunun büyüklüğüne borçluyum. Bununla beraber dehadan da tüm yoksun olduğumu sanmıyorum. Benden önce Fransa'da, İngiltere'de ve Almanya'da bunca büyük kişinin yazdıklarını gördüğüm zaman hayranlık duymaktan kendimi alamamıştım. Ama cesaretim kırılmadı. Le Corrège'le beraber ben de ressamım dedim. Dipnot: bütün bu ön söz 18. yüzyılda hüküm süren kafanın, hoşgörürlük kafasının, kişinin ve toplumun ancak ön yargılardan kurtulmak suretiyle gelişebileceğini ileri süren, bilginin, aklın, insanlığa daima yol göstereceğini kabullenen 18. yüzyıl kafasının bir özetidir. Asıl adı Antonio Allegri olan Le Corrège, 1489'da Kore'de doğmuş, 1534'te ölmüş bir İtalyan ressamıdır. En güzel freskleri Parma Kilisesi'ndedir. Tablolarında bilhassa kadın vücutlarını canlandırmakta büyük başarı sağlamıştır. Rafael'in Saint Cecil adlı tablosunun karşısında duyduğu hayranlığı belirtmek için Anch'io son pittore, ben de ressamım diye bağırmıştır. Kanunların ruhu üzerine 1. 1. bölüm. 1. kitap. Genel olarak kanunlar üzerine. Konu 1. Kanunların çeşitli varlıklarla olan ilgileri üzerine. Bu geniş anlamıyla kanunlar, olayların özelliğinden doğan zorunlu bağlardır. Bu bakımdan da bütün varlıkların kanunları vardır. Tanrı'nın kanunları vardır. Dipnot: Plutarkos, bir hükümdarın bilgin olması gerekir adlı yazısında, kanun ölümlü olsun ölümsüz olsun herkesin kraliçesidir der. Maddi evrenin kanunları vardır. İnsanüstü varlıkların kanunları vardır. Hayvanların kanunları vardır. İnsanların kanunları vardır. evrende gördüğümüz bütün sonuçları gözü bağlı bir kaderin meydana getirdiğini söyleyenler çok saçma bir şey söylemişlerdir. Çünkü zeki varlıklar meydana getiren gözü bağlı bir kaderden daha büyük bir saçma olabilir mi? Şu halde ilkel bir neden var demektir. Kanunlar da işte hem bu ilkel nedenle çeşitli varlıklar arasındaki bağlardır, hem de bu çeşitli varlıklar arasındaki bağlardır. Yaratan ve devam ettiren olduğu için Tanrı'nın evrenle bağı vardır. Yaratmak için dayandığı kanunlar, devam ettirmek için dayandığı kanunlarla birdir. Bu kurallara göre davranır çünkü onları bilir. Bu kuralları bilir çünkü bu kuralların kendi bilgeliği ve gücüyle bağı vardır. Maddenin hareketinden meydana gelen ve zekadan yoksun olan evrenin öteden beri sürüp geldiğini gördüğümüz için bu hareketlerin değişmez kanunları olması gerekir diyoruz. Bu evrenden başka bir evren olduğunu tasarlayabilseydik, onun da değişmez kuralları olması gerekirdi ya da yok olurdu. Böylece imdi bir iş gibi görünen yaratma işi, tanrısızların kaderi kadar değişmez kuralları gerektirir. Yaratanın bu kurallar olmadan da evreni idare edebileceğini söylemek saçma olurdu, çünkü evren onlarsız var olamazdı. Bu kurallar devamlı olarak yerleşmiş bağlardır. Hareket eden bir nesne ile hareket eden bir başka nesne arasındaki bütün hareketler, kitle ile hız arasındaki bağlara göre başlar, artar, azalır, yok olur. Her türlü çeşitlilik bir teviyeliktir, her türlü değişiklik bir istikrardır. Özel zeki varlıkların kendi yaptıkları kanunları olabilir ama kendi yapmadıkları kanunları da vardır. Zeki varlıkların doğmadan önce de var olmaları mümkündü. Şu halde mümkün bağları, dolayısıyla da mümkün kanunları vardı. Kanunlar yapılmazdan önce mümkün adalet bağları vardı. Müsbet kanunların buyurduğu ya da mani olduğu şeylerden gayrı haklı haksız diye bir şey yoktu demek, çember çizmeden önce yarı çapların birbirine eşit olmadığını ileri sürmek demektir. Şu halde müsbet kanunlardan önce adalet bağlarının var olduğunu ama bu bağların müsbet kanunlar tarafından yerleştirildiğini itiraf etmek gerekir.